Ayrım 15. Suçum ne? Profesör Doktor Haberal'ın sözlü Silivri savunması. Sayfa 168. Profesör Haberal. Efendim. Ha normal, yani iki arkadaş arasında yapılan konuşmadır bu. Yani normal bir konuşmadır. Yani bunun herhangi bir şeyi olacağını düşünmedim doğrusu. Halen de düşünmüyorum. Üye hakim Özese. Ben şu kelimeyi sormak istiyorum. Ne gerekirse onu yapmak durumundayız. Anlamını ne olarak yorumluyorsunuz? Profesör Haberal. Anlamadım ne? Üye hakim Özese. Ne gerekirse yapmak durumundayız diyorsunuz. Profesör Haberal. Şimdi ben onu siyasi parti anlamında. Üye hakim Özese. Yani buradaki gereken nedir? Ne tür bir yöntem öngörüyorsunuz? Profesör Haberal. Hayır hayır efendim, şimdi yöntemimiz bellidir. Ben her zaman söylüyorum. Türkiye demokratik parlamenter hukuk sistemiyle yönetilen bir hukuk devletidir. Onun dışında başka bir şey olamaz. Zaten yaptığımız çalışmalarda arkadaşlarımızla beraber gerek diyalog grubunda gerekse bu milli egemenlik hareketinde acaba yeni bir siyasi oluşum olabilir mi? Bu şekilde hareket ettik. Kastettiğim şey de budur. Onun dışında kesinlikle hiçbir zaman Sayın Başkan benim bir art düşüncem olamaz. Benim bir tek düşüncem o da ülkeme daha çok katkı nasıl sağlayabilirim, o kadar. Başka bir şeyim yok. Yani benim art düşüncem olamaz, ancak ülkemi daha nasıl yükseltir ve yüceltebilir düşüncesi olur. Üye hakim Özese. Hüsamettin Özkan'la ne zamandan beri tanışıyordunuz? Profesör Haberal. Efendim? Üye hakim Özese. Hüsamettin Özkan ile ne zamandan beri tanışıyordunuz? Profesör Haberal. Hüsamettin Özkan milletvekili olduğundan beri, ya 1992 mi 94 mi, yani ilk milletvekilliğinden beri tanışırım ve başbakanlık, yani başbakan yardımcısı olduğunda zaten, yani yakın arkadaşım, tanıştığım bir arkadaşımdır ve her zaman da konuştuğum şey ülke sorunudur. Çok şükür onun dışında başka bir şey düşünemeyiz, konuşamayız. Üye hakim Özese. 2002 yılı Temmuz ayında Türk siyasi hayatında bir takım gelişmeler olmuş. Bu gelişmelerden daha önce haberiniz var mıydı? Profesör Haberal. Hayır, ben hiçbir zaman siyasi işlere doğrudan katılan bir kişi değilim. Yandan dolaylı da katılan kişi değilim. Bir tek konu, dün belirttim, 1991 yılında 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in benden istemesi üzerine, bana gelmezsen yarın konuşmaya hakkın olmaz talebi üzerine Rize'den, DYP'den seçime girdim. Yeşil kartı getirdim ve seçim yerinde orada biz kaybettik. Ben de şunu söyledim, ben görevimi yaptım. Millet de tercihini yaptı. Herhalde şimdi konuşmaya hakkım vardır diye geldim. Hepsi o kadar. Onun dışında benim herhangi bir şeyim olamaz. Ben bir bilim adamıyım. Bilim adamı olarak da ülkeme ne kadar katkı sağlayabilirsem ben bunu yaparım. Üye hakim Özese. Kanal Bey'in kuruluşunda ne gibi bir amaç güttünüz? Kanal Bey isimli TV kuruluşunda ne gibi amaç güdüyorsunuz? Profesör Haberal. Şimdi Başkent Üniversitesi birçok fakülte kurmuştu. Bu fakültelerden bir tanesi de iletişim fakültesidir. İletişim, yani topluma hem sağlık bilgilerini aktarmak, hem eğitim bilgilerini aktarmak, hem de yani mümkün olduğunda da doğrudan doğruya, yorumsuz, insanlarımızın bilgilerini topluma aktarmaktır. Bu amaçla kurulmuştur. Yani amacı temelde eğitimdir ve sağlık eğitimidir. Bunun için kurulmuştur. Yoksa hani başka herhangi bir amaçla, gaye ile kurulmuş değildir. Ve ben şunu bir kez daha söylüyorum. Ülkemde kurduğum her şeyi bu ülke için kurmuşumdur. Kanal B de bu ülkenin televizyonudur. Herkes orada çıkar, konuşabilir. Görüşünü açıklayabilir. Bu da zaten televizyonculuğun ya bu şekilde iletişim sisteminin bir sistemidir ve biz de bunu arkadaşlarımız yapıyorlar. Onun dışında başka herhangi bir amaçla kurulmuş değildir. Üye hakim Özese, Kanal B isimli TV kuruluşunun yayınında herhangi bir olumlu veya olumsuz telkin tavsiyeniz oluyor mu? Yani yönlendirmeniz oluyor mu? Profesör Haberal, benim mi? Üye hakim Özese, evet. Profesör Haberal, hayır. Avukat Helvacı, yani yönlendirmeniz var mı? Üye hakim Özese, yani yayın politikasında bir katkınız oluyor mu olumlu ya da olumsuz yönde? Profesör Haberal, hayır efendim, şimdi şunu da belirttim, şimdi söyleyeceğim de lütfen alınganlık olmasın. Şimdi ben burada hiç ilgim olmayan konularla burada bulunuyorum. Şimdi oranın yönetim kurulu başkanıyım. Gayet tabii orada yapılacak herhangi bir yanlışı görmek zorundayım. Dolayısıyla oranın müdürü olan kişi bana gidiş ve çalışmalarla ilgili bilgi vermek zorundadır. Kaldı ki bizim orada yaptığım her şey acaba toplumumuza daha çok katkı nasıl sağlarız? Olay budur. Onun dışında benim herhangi bir yönlendirmem söz konusu değildir. Üye hakim Özese. Başkanım, sorularım şimdilik bu kadar. Meslektaşım devam edecek. Sedat Bey, buyurun. Avukat Helvacı. Radyo televizyon üst kurulu tarafından denetleniyor yayınlar zaten. Avukat B. Özersin. Başkanım, bir hususu iletmek istiyorum. Bugün Kanal B televizyonunun yapmış olduğu bütün yayınlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenmektedir ve Kanal B televizyonu yayına girdiği tarihten bugüne kadar hakkında hiçbir kapatma kararı almamış bir kuruluştur. Hiçbir şekilde hiçbir yayından dolayı yasal uyarı almamış bir kuruluştur ve bununla ilgili bütün kayıtların ilgili yerlerden istenilerek incelenmesi de mümkündür. Teşekkür ederim. Mahkeme Başkanı: Buyurun Sedat Bey. Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: Mehmet Bey, benim de sorularım olacak. Profesör Haberal: Buyurun. Üye Hakim Haşıloğlu: Dosyamız sanıklarından İlker Güven, bu kişiyle tanışır mısınız? Profesör Haberal: Hayır, tanımıyorum Sayın Başkan, tanımıyorum, hayır. Üye Hakim Haşıloğlu: Erol Manisa? Avukat Helvacı: Erol Manisalı. Profesör Haberal: Erol Manisalı, tabii. Erol Bey'i şöyle tanırım. Zaman zaman bizim televizyonda arkadaşlarımızın yapmış olduğu bazı programlara katıldı. Oradan tanırım. Bir de bu işte tutuklama nedeniyle ben Erol Bey'le şahsen burada tanıştım. Onun dışında herhangi bir ilgim, bilgim, iletişimim olmamıştır. Üye Hakim Haşıloğlu: Üniversiteniz bünyesinde kurulduğunu söylediğiniz Strateji Araştırma Merkezi Başkanlığı yapmış mıdır Erol Bey, Erol Manisa? Profesör Haberal: Evet, evet, hayır, hayır, hayır, yok. Şimdi üniversitenin stratejik araştırmaları üniversite tarafından kurulmuştur. Dışarıdan herhangi birisi o kuruluşa başkanlık yapamaz. Doğrudan doğruya üniversitenin elemanları tarafından o kuruluşu ben kurdum. Dolayısıyla dışarıdan herhangi bir şey söz konusu olamaz. Erol Bey'de öyle bir şey olamaz. Üye Hakim Haşıloğlu: Erol Manisa Başkent Üniversitesi'nde herhangi bir şekilde görev almadı. Yani buradan o sonuç çıkıyor, değil mi? Profesör Haberal: Hayır efendim, hayır, hiç ilişkisi yok. Üye Hakim Haşıloğlu: Yine dosyamız sanıklarından Mahir Akkar. Profesör Haberal: Tanımıyorum. Üye Hakim Haşıloğlu: Birinci iddianame sanıklarından dosyamızda da ismi yer yer geçen Taner Ünal. Profesör Haberal: Tanımıyorum. Üye Hakim Haşıloğlu: Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Başkanı olarak geçiyor. Profesör Haberal: Hayır, tanımıyorum, tanımıyorum, ilk defa burada duyuyorum. Üye Hakim Haşıloğlu: Bu kişinin Ahmet adlı birisiyle telefon görüşmesi var. Dosyamıza konu olan bir kısım şahıslarla da ilgili bir konuşma. Kanal B ile de ilgili bir konuşma. Profesör Haberal: Evet efendim. Üye Hakim Haşıloğlu: Taner şöyle diyor, küfrederek başlıyor. Akşam gazetesine telefon açtım, dedim size Halit mi yazdırdı dedim. Halit Paşa yazdırdı dedi herif onlara filan, kendini paşa kabul ettirmiş. Ahmet onaylıyor: Taner, Kanal B'ye gittim. Kanal B, Halit Bozkurt'un ismini duyunca çekindiler mahiyetinde. Yine küfürlü bir konuşma var. Ahmet, aferin, bayağı iyi yapmışlar diye devam ediyor. Halit Paşa denilen kişi altında da Halit Bozkurt olarak bunu açmış Taner Ünal. Halit Bozkurt diye birini tanır mısınız Ankara'da? Profesör Haberal: Hayır efendim, hiç tanımıyorum. Hayır, tanımıyorum. Bir de ya bu olaydan da ben şimdi haberdar oluyorum. Hiç bilgim yok bu konuda. Üye Hakim Haşıloğlu: Taner Ünal'ın herhangi bir şekilde, avukat hanım karışmayın oradan, bir soru soruyoruz burada. Avukat Helvacı: Siz de efendim bir şey soru sorduğunuzu farkındayım efendim. Üye Hakim Haşıloğlu: Soru sorarken karışmayın lütfen, soru sorarken karışmayın. Avukat Helvacı: Sadece hangi iddianamede? Avukat Helvacı: Bu iddianamede yok efendim. Profesör Haberal: Bir dakika, sorudan sonra, buyurun buyurun efendim. Üye Hakim Haşıloğlu: Birinci iddianame sanıklarından Doğu Perinçek, bu şahısla tanışıklığınız, samimiyetiniz, diyaloğunuzu ayrıntılı olarak anlatır mısınız? Profesör Haberal: Tabii, ben Doğu Bey'i önce basından tanıyordum. Daha sonra bizim Kanal B televizyonuna bir programa katılmış, anladığım kadarıyla geldi, şahsen orada karşılaştım. Daha sonra da yanlış hatırlamıyorsam bir kez Milli Egemenlik Hareketi'nin toplantısına katıldı. Onun dışında ben Doğu Bey'i her zaman gayet tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak, ben hem Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı hem Doğu Bey, ona saygı duyarım ama ben Doğu Bey'i şahsen detaylı tanımıyorum. Ben bu kadar tanıyorum. Eğer Doğu Bey de eğer oradaysa lütfen o da teyit etsin. Yani benim sadece görüşmelerim bu kadardır. Ama Doğu Bey gerçekten ülkemizin çok değerli bir kişisidir ve zaten hani fikirlerini söylüyor, bellidir. Onun dışında benim herhangi bir şeyim yok. Çok yakın ilişkisi olan bir kişi değilim. Üye Hakim Haşıloğlu: İlk tanışıklığınız Kanal B'deki bir programa münasebetiyle oldu dediniz, değil mi? Profesör Haberal: Şimdi evet, yani öyle hatırlıyorum. Tabii şimdi onun şeyin de detayını benim hatırladığım odur. Eğer başka bir şey varsa ve Doğu Bey de oradaysa lütfen kendisi açıklasın. Avukat Helvacı: Bu davanın sanığı değil o, birinci iddianamenin sanığı. Profesör Haberal. Ha, anladım, anladım, evet. Üye hakim Haşıloğlu. Dosyamız sanıklarından Ahmet Urşit Tolon. Hereke sokaktaki sizin belli sosyal etkinlikler için kullandığınızı söylediğiniz büroda sizin izniniz dahilinde platform çalışmaları yaptığını beyan ediyor. Burada kendisiyle. Profesör Haberal. Evet efendim. Üye hakim Haşıloğlu. Doğu Perinçek'in görüştüğünden bahsediyor. Şöyle beyanı tam olarak aktarıyorum size. Profesör Haberal. Tabii buyurun. Üye hakim Haşıloğlu. O tarihte Ankara elinde Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın platform çalışmalarında yararlanmak üzere müsaade ettiği Hereke Sokak No.4'teki binaya kendilerini davet ettiğini. Doğu Perinçek yanında iki kişiyle beraber geldiğini, seçimlere çok az bir zaman kaldığını, çok tanınmış bir kişi olduğunu, değerlendirmeler yaptıklarını, şahsını İstanbul 1. bölgeden aday göstermek istediklerini, 1. bölgeden veya 2. bölgeden liste başı yapmak istediklerini söyledikleri, siyasetle kendisi Ahmet Hurşit Tolon cevaben, siyasetle uğraşmadığını, siyasi kimlik taşıma arzusunda olmadığını, hiçbir siyasi partide görev almayacağını, kusura bakmamasını söylediğini, oldukça ısrar ettiklerini kararlı bir şekilde olmayacağını söylediğini, bunun üzerine İşçi Partisi'nin başkanı olmasını istedikleri, partinin ismini de değiştirebileceklerini söylediklerini ve görüşmenin böylece bittiğini. Böyle bir görüşmeden haberdar mısınız? Herhangi bir şekilde orada bulundunuz mu? Bu konudaki bilginiz nedir? Profesör Haberal, hayır. Hayır, ben böyle bir görüşmeyi orada yapmadım. Benim haberim yok. Yani hiç bilgim yok. Ben itiraf edeyim ki ilk defa burada duyuyorum. Dolayısıyla o konuda başka bir bilgi veremeyeceğim. Ben her zaman... Üye hakim Haşıloğlu, sizin bilginiz dahilinde olan bir görüşme değil olarak anladım, değil mi cevabınızı? Profesör Haberal, evet evet, benim bilgim dahilinde olan bir şey değil, hayır. Ha, yani benim dışımda olan bir olay. Üye hakim Haşıloğlu, evet, devam ediyor Ahmet Hurşit Talon beyanına. Profesör Haberal, evet. Üye hakim Haşıloğlu, seçimlerden bir süre sonrasında eski adı Diyalog Grubu olan ve toplantılarında yöneticiliğini Kamuran İnan'ın yaptığı bir toplantıya davet edildiğini, Gölbaşı'nda Patalya Oteli'ne gittiğini, orada kalabalık bir grup olduğunu ve içlerinde Doğu Perinçek'in de bulunduğunu, toplantıda bazı gazetecilerin olduğunu, bunlardan birinin de Güler Kömürcü olduğunu, Doğu Perinçek'in yaptığı konuşmalarda derhal bir parti kurulması gerektiği, partinin adının ise Milli İktidar Partisi olması gerektiğini söylediği, daha sonra dönem içerisinde 40 kişilik toplantılar olduğunu, şahsının da yani Ahmet Hurşit Tolon'un bu toplantılara katıldığını, Doğu Perinçek'in de bu toplantılara katıldığını beyan etmiştir. Profesör Haberal, evet. Üye hakim Haşıloğlu, Gölbaşı Patalya Otel'de olan bir toplantı tarihte 14.01.2008 olarak muhtelif beyanlardan çıkardığımız tarih. Profesör Haberal, evet evet doğru. Üye hakim Haşıloğlu, bu toplantıda siz de bulunuyor muydunuz? Profesör Haberal, tabii tabii, bu toplantı ilk defa Patalya Oteli'nde yapılan toplantıdır diye hatırlıyorum ben ve söylediğiniz isimler doğrudur. O da şunu gösteriyor, yani orada Milli Egemenlik Hareketi'nin yapmış olduğu toplantılar basına açıktır. Herkes oraya gelebiliyor, gazeteciler, sadece Sayın Güler Kömürcü değil, Sayın Sabahattin Önkibar, Sayın Hulki Cevizoğlu da o toplantıya katılan gazetecilerdir. Zaten ertesi günde bu basında detaylı bir şekilde yazılmıştır. Doğu Bey, ben yanlış hatırlamıyorsam bir kez o zaman o toplantıya katıldığını gördüm. Yani oradaydı ve Sayın Tolon da zaten bizim bu Milli Egemenlik Hareketi'nin bu tür toplantılarına katılan bir kişidir. Avukat Helvacı, basın bildirisiyle açıklanmış aynı zamanda. Profesör Haberal, tabii tabii, arkasından, pardon, bu toplantının arkasından da o Milli Birlik değil Milli Egemenlik Hareketi diye kamuoyuna da gerekli açıklamalar yapılmıştır. Üye hakim Haşıloğlu, Doğu Perinçek zaten Milli İktidar Hareketi olarak bu kavramı kullanıyor. Fakat bir yerde buna Milli Egemenlik Hareketi de diyor kendisi. Avukat Helvacı, anlaşılamadı. Profesör Haberal, efendim, milli egemenlik. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu konu orada acaba yeni oluşturulacak, ki daha parti falan ortada yok, yeni oluşturulacak organizasyonun ismi Diyalog Grubu değil de acaba başka ne olabilir diye tartışıldı ve sonunda bunun Milli Egemenlik Hareketi diye isimlendirilmesine karar verildi ve o tarihten itibaren de bu organizasyonun, bu grubun ismi Milli Egemenlik Hareketi olarak zaten basına duyuruldu, açıklamalar yapıldı ve bundan sonraki çalışmalar da bu isim altında yapıldı. Avukat Elvacı, Doğu Perinçek'in teklifi miydi? Profesör Haberal, hayır hayır, yok hayır. Profesör Haberal, tamam, hayır, şöyle Sayın Başkan, bu söylediğim gibi bu toplantıda değişik isimler tartışılabilir, tartışılmıştır da, ama sonuç olarak bu organizasyonun Milli Egemenlik Hareketi ismi altında devam edilmesi kararı alınmıştır. Arkasından Sayın Kamuran İnan'ın imzasıyla bu da toplumumuza duyurulmuştur. Kaldı ki söylediğim gibi sanıyorum önce Sabahattin Önkibar bunu Yeni Çağ gazetesinde yazmıştır. Ve herhalde Hulki Bey de zaten Sayın Kömürcü de Sayın Cevizoğlu da ya bu konunun içindeydi yani basına kapalı açık falan diye bir şey değil her şeye açık toplantıydı bu. Üye Hakim Haşıloğlu. Burada Ahmet Urşit Tolun'un ifadesinde devamlı söylediği bir husus var. Daha sonra 40'ar kişilik toplantılarda da bu hareket konusunda muhtelif görüşmeler yapıldı diyor. Siz bu 40'ar kişilik yapılan toplantılara da katıldınız mı? Profesör Haberal. Efendim şimdi gayet tabii katıldım ama hepsine katılma imkanım olmadı. Bunu benim zaten dün de oradaki beyefendilerden birisi bu konuda açıklama yaptılar. Tabii ben cerrahım, ameliyatım bitmez veyahut da acil bir şey çıkar oraya giderim. Her toplantıya katılmam söz konusu olmadı. Ama bir grup çalışması yani ülke için hep söylüyoruz bunu. Acaba daha nasıl yararlı olabiliriz diye bir tartışma grubudur bu. Ve o toplantılara benim müsait zamanım olduğu sürece katıldım. Onun dışında da arkadaşlarım zaten yaptığı toplantılardan sonra bana da zaman zaman bu konuda işte şunlar görüşüldü diye gelip aramızda konuşmalarımız oluyordu. Yoksa bunun özel bir halde özellikle şunlar diye hiyerarşik düzen içerisinde yapılmış bir organizasyon değil tamamen bir yani sosyal bir aktivite kabilinde yapılan bir toplantıdır. Üye Hakim Haşıloğlu. Şimdi siz de biraz önce değindiğiniz toplantıya bir kısım gazetecilerin de katıldığından bahsettiniz. Sabahattin Önkibar da bu gazetecilerden birisi. Kendisi de bunu köşe yazısına taşımış. Şu ifadeleri kullanıyor. Ufuk Söylemez ardından Kamuran İnan'ı aradı. İkisinin ortak mesajı şuydu. Patalya Oteli'ndeki toplantıya mutlaka katılmanızı istiyoruz ve önceki gün öğle sonrasında bu davete icabet için Gölbaşı'nda bulunan Patalya Oteli'ne gittik. Organizasyonun büyük destekçisi Başkent Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın karşıladığı yüzün üstündeki davetli toplantı salonuna alındı. Önce mini bir kokteyl ve ardından toplantı. Konuşulanların içeriğine geçmeden önce katılımcılardan bir kesit sunalım. Gülsüm Toker, Bilgehan, Gülsüm Toker Bilgehan, Mümtaz Soysal, Doğu Perinçek, Yaşar Okuyan, Hurşit Tolon, Yusuf Halaçoğlu, Tuncer Kılınç, Anıl Çeçen, Armağan Kuloğlu, Hasan Ünal, Necdet Pamir, Hulki Cevizoğlu, Mustafa Balbay, Güler Kömürcü, Rıza Zelyut, Çetin Yetkin, Vural Savaş, Şükrü Sina Yürel, Gökhan Çapoğlu, Ali Ilıksoy, Sina Akşin, Saidi Somuncuoğlu, Ayfer Yılmaz, Hasan Korkmazcan, Talat Şalk, Bilal Şimşir, Ayparslan Işıklı, Yaşar Hacı Salihoğlu, Zerrin Başar, Abdülkadir Çevik, Fethi Bolayır, Naci Ünver, Ender Arıkan, Ahmet Mumcu, Mete Akyol ve daha birçok isim. Doğru mudur efendim bu? Profesör Haberal. Evet, evet yani şu anda tabii kesin ya bunları net net hatırlayamam ama kabaca söylemek durumundayım. Bu okuduğunuz isimler evet doğru. Üye Hakim Haşıloğlu. Burada şöyle bir beyanda bulunuyor Sabahattin Önkibar. Ortamın yorumlandığını, siyasi atmosfer konusunda konuşulduğunu ancak bazılarının umduğu gibi toplantıda değil, çığırtkanlık, darbeyle ilgili olarak emin olun zerre bir imada dahi bulunulmadı. Salon ya da katılımcı profili ihtiras tramvayına binmiş heyecanlı tiplerden ziyade Cumhuriyet için gerçekten samimi olarak endişelenen insan portrelerini yansıtıyordu. Paranoyaya da gerçek, katılımcılarda müthiş bir endişe hakimdi. Davetlilerin pek çoğu toplantıyı kurtuluş öncesindeki Sivas ve Erzurum kongreleri hüviyetinde algıladığı ve kendileri de bu kongrelere katılan, kendilerini de bu kongrelere katılan delegeler gibi gördü. Böyle bir yorum yapmış Sabahattin Önkibar. Katılımcılar adına da kendine göre bir yorum yapmış. Böyle bir atmosfer mi vardı? Profesör Haberal. Şimdi önce şunu belirtmek istiyorum. Sivas ve Erzurum kongreleriyle gurur duyuyorum ben. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları bunlarla gurur duyuyor. Çünkü bugün ülkemizin varlığı o toplantılarda atılan sağlam temellere bağlıdır. 2. O toplantıda benim hatırladığım kesinlikle ki her zaman gurur duyduğumuz o milli toplantılardan hadi böyle bir hani gelelim de işte şunu yapalım diye ben hatırlamıyorum. Orada Sayın Hurşit Tolon bulunuyor ama söylüyorum Sayın Sabahattin Önkibar kendi yorumunu yapmış. İyi ki de şu şekilde yorumlamış. Çünkü yani gerçekten söylüyorum o kongreler hepimizin gurur duyduğu bu ülkenin temel taşını oluşturan toplantılardır ve o toplantılarla da gerçekten gurur duyuyoruz. Yani burada yadırganacak herhangi bir şey yoktur Sayın Başkan. Ama orada biz hani herhangi bir şekilde bir hareket planlayalım değil. Burada önemli olan şey, daha önce de söylediğim gibi, bir siyasi oluşum, yeni bir siyasi oluşum. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Acaba oluşabilir mi ki ülkemize daha fazla katkı sağlayalım? Ama diğerleri Sayın Önkibar'ın tamamen kendi yorumlarıdır. Üye Hakim Haşıloğlu: zaten Önkibar darbeyle ilgili olarak emin olunuz zerre bir imada bulunulmadı diyor. Yani yorumlarını bu şekilde yapmış. Profesör Haberal: olabilir, onun yorumu. Üye Hakim Haşıloğlu: biraz önce değindim ben. Doğu Perinçek genelde bu hareket için milli iktidar harekatı tabirini kullanıyor. Ancak bir telefon konuşmasında o da bu hareket için milli egemenlik hareketi ifadesini kullanıyor. Profesör Haberal: evet, şimdi. Üye Hakim Haşıloğlu: üçüncü davada milli iktidar hareketi, milli cephe toplantısı katılımcıları diye değişik klasörlerdeki belgelerde biraz önce Sabahattin Önkibar'ın da bahsini ettiği katılımcı listesi burada da sayılmış. 14 Ocak 2008 tarihli Patalya Oteli Ankara diye milli iktidar hareketinin MİH olarak kısaltılmış katılımcı listesinden bahsetmiş. Yine bir başka yerde bir iki kelime anlaşılmadı. Klasör 9 sayfa 54'te milli cepheye çağrılanlar diye ortak isimlerin bulunduğu bazı isimler geçmiş. Şimdi benim sorum şununla alakalı. Size bu bilgileri verdikten sonra birinci iddianame 321. klasörde kuşatma nereden yarılır diye bir doküman var. Doğu Perinçek ile ilgili dosyada 321. klasörde birinci davanın. Orada milli kuvvetler sıralanıyor. Milli Halk Hareketi, Milli Güç Birliği, Ulusal Medya, Türk Ordusu vesaire diyor ve orada şöyle bir ifade kullanıyor: orduya düşen görev milletiyle birleşerek Kemalist devrimden gelen tarihsel birikimin ve anayasanın kendisine verdiği ülkeyi savunmak, milli bağımsızlığı ve cumhuriyeti dış ve iç tehdide karşı korumak, bugün ise daha çok kazanmaktır. Çünkü Türkiye'nin bugün esas olarak kurulacak bir bağımsızlık ve cumhuriyeti bulunmuyor. Tam bağımsızlığı yeniden kazanmak ve cumhuriyeti yeniden kurmak önümüzdeki görevlerdendir. Ordu bu görevlerini milletiyle birleşerek yapacaktır. Milli hükümetin kurulmasından bahsediyor. Sizin Patalya'daki toplantıda orduyla alakalı bir tasarruf, orduyla alakalı görüş, ordunun milletiyle birleşmesi vesaire konulara değinildi mi? Profesör Haberal: kesinlikle hayır, kesinlikle, kesinlikle böyle bir konu gündeme gelmemiştir. Diğerleri Doğu Bey'in kendi fikirleridir tabii. O da tamamen, o da Doğu Bey'in kendisini bağlar ama kesinlikle hiçbir toplantımızda sadece Patalya'daki değil, gerek diyalog grubu gerekse milli egemenlik hareketinin hiçbir toplantısında kesinlikle ordumuzla ilgili herhangi bir şey gündeme getirilmiş değildir. Üye Hakim Haşıloğlu: siz savunmanızda şöyle bir tabir kullandınız: antidemokratik olaylara tepkisi olan bir insanım. O yüzden aydınlar bildirgisini de imza koymuş, bu yüzden soruşturmaya tabi tutulmuş birisiyim dediniz. Profesör Haberal: evet. Üye Hakim Haşıloğlu: o yüzden özellikle bu soruyu sordum ben size. Yani toplantılarda antidemokratik anlam çıkabilecek modern demokratik toplumlardaki ilkelerle bağdaşmayacak konular gündeme gelir miydi? O yüzden bu soruyu sordum. Profesör Haberal: hayır, şimdi şunu belirtmek istiyorum. 80 ihtilalinin sonrası, hatta bugün dahi onun sorgulanması gündemde ve yanlış anlaşılmasın tabii, o dönemde hep böyle bir şey gelişmekte. Kusura bakmayın, hani bizlerin biraz da cesur davranmasıydı. Evet, o zamanlar bizim dikkatimizi çeken bir takım antidemokratik uygulamalar vardı. Biz de onun için böyle bir organizasyona girdik ve sonunda ceza aldık. Ama burada antidemokratik uygulamalar yapıldı diye zaten hiçbir zaman o toplantılarda bunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Böyle bir şey gündeme gelmiş değil. Antidemokratik uygulama yapılıyor. Bunu getirelim demokrasi haline getirelim anlamı değil. Evet, ülkemizin hepimiz biliyoruz bir takım sorunları var. Ya hani içeride sorunlarımız var, söyledim, ulusalcı sorunlarımız var. Dolayısıyla bizim hedefimiz ülkemize daha çok nasıl katkı sağlayabiliriz. Onun dışında başka bir şey olmamıştır, olmaz da. Üye Hakim Haşıloğlu: bir önceki gün iddia makamı tarafından size Yalçın Küçük'ün belli notları soru olarak yöneltildi. Burada değinilmeyen bir iki nokta oldu. Bu konuyu açmanızı isteyeceğim. Profesör Haberal: tabii, buyurun. Üye Hakim Haşıloğlu: Yalçın Küçük sizin hocanız olduğunu söylediğiniz birinin evinden örgüt evi gibi, güya örgüt evi gibi bahsediyor. Bir başka yerde ileriki metinde sizin Tofaş Station Wagon marka aracınızı da örgüt işlerinde kullandığınızı söylüyor. Bu tabirleri açar mısınız veya değerlendirir misiniz? Ne demek örgüt işleri, örgüt evi? Profesör Haberal: Şimdi ben lütfen beni bağışlayın. Dün tabii o hava içerisinde bir tabii yanlış bir şeyde bulundum. Benim Tofaş 124 arabam benim asistan olduğum dönemlerde olan arabamdı. Dolayısıyla ben o konuyu bu vesileyle düzeltmek istiyorum. O dönemde benim ya lütfen bu konuda beni bağışlayınız. Çünkü o hava içerisinde söylediğim bir şeydi. Ben Amerika'ya gitmiş dönüşte Audi A bir kelime anlaşılamadı. 80 diye bir araba almıştım. O arabam vardı. Yani Tofaş diye bir arabam o dönemde yoktu. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Dolayısıyla benim herhangi bir arabam bu konularda kullanılmadı. Ve böyle bir şeyle ilgim yok efendim. Üye Hakim Haşiloğlu. Sayın Başkanım bir hususu ekleyebilir miyim? Mahkeme Başkanı. Avukat Hanım lütfen not edin. Hepsini biraz sonra size söz vereceğim. Toparlarsınız hepsini. Avukat Helvacı. Peki efendim. Üye Hakim Haşiloğlu, bu bahsi geçen örgüt işleri, örgüt evi, bu tabirler konusundaki beyanınızı alacaktım. Profesör Haberal, şimdi ben bu konuları Sayın Başkan dün de ifade ettim. Çok üzücü buluyorum, çok ağır buluyorum. Şimdi bu aydınlar dilekçesi konusunda benim merhum hocam Doktor Hüsnü Göksel gerçekten dün de söyledim. Ülkemiz işgal altındayken İstanbul'dan Bandırma'ya annesi tarafından pasaportla götürülen kişidir. Bu konuları anlattığı zaman Doktor Göksel hocamın merhumun gözlerinden böyle yaşlar akıyordu o günleri anlatırken. Doktor Göksel yaptığı her şeyi aleni yapan, açıktan yapan bir kişidir. Maalesef dün de söyledim, yani başında profesör unvanı bulunan bir kişinin Doktor Göksel'i bu şekilde itham etmesi beni fevkalade üzmüştür. Hakikaten yani bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ben aslında Doktor Göksel'in evinde dahi toplantı yapıldığını bu vesilelerle öğrendim. Çünkü söyledim Doktor Göksel bir gün Hacettepe'de beraber aynı departmanda çalıştığımız kişidir. Bana dedi ki böyle bir şey hazırladık ama sonuna katlanmanı istemiyorum demesine rağmen ben ülkede bu tip şeyler oluyor ben bunu yaparım dedim o kadar. Onun dışında herhangi bir bilgim yoktur. 15. ayrımın sonu sayfa 181.